Ayrım 8. Sylvester Bonnard'ın Suçu, Anatole French, sayfa 105. 2 Mayıs'tan 5 Mayıs'a. Onu Jane'in varisi Üstad Matthew'nun noterlik kaleminde gördüm. Ufak tefek, cılız ve kuru bir adam. Derisi sanırsınız kağıt yığınlarının tozundan oluşmuş. Sanki gözlükleriyle doğmuş bir hayvan. Çünkü insan onu gözlüksüz olarak düşünemez. Dinledim kendisini. Sayın Üstad Mochi'nin kaynama zırıltısına benzeyen bir sesle ve seçilmiş deyimlerle konuşuyor. Fakat bana sorarsanız o deyimleri hiç seçmemesini yeğlerdim. Gözlemledim kendisini. Üstad Mochi resmi tunturaklı tavırlarla karşısındakileri göz uçuyla gözlüklerin altından süzüp duruyor. Noter Mochi mutluymuş. Bana dediğine göre vasilik ettiği çocuğa gösterdiğim ilgiden son derece memnun olmuş. Fakat insanın bu dünyaya eğlenmek için geldiğini düşünmüyormuş. Hayır efendim, inanmıyormuş buna. Diyebilirim ki doğruyu söylemek gerekirse adamın yanında insanın düşüncesini bile paylaşabilir. O derece eğlendirici olmaktan uzak yani. Vasilik ettiği sevgili yavruya fazlaca eğlence sunmakla onun hayat hakkında yanlış ve zararlı bir düşünceye kapılmasından da korkarmış. İşte bu nedenle Bayan de Gebre'ye bu genç kızı çok ender olarak evine alsın diye ricada bulunmuşmuş. Tozdan oluşmuş noter bey ve onun tozlu noterlik dairesini elimde, her ayın ilk perşembe günü Bayan Jane Alexander'ı Ternis semtinde Domorose sokağında oturan enstitü öğretmeni Bayan Prüfer'in yerinde göreceğime dair düzgün noter Mookie'den çıkan her şey düzgündür bir izin kağıdıyla terk ettim. Mayıs'ın ilk perşembesi yola çıkıp mavi harfli bir tabelanın epey uzak olduğunu haber verdiği Bayan Proffer'ın kurumuna vardım. Bu mavi renk daha sonraları iyiden iyiye inceleme fırsatını bulduğum Bayan Virginia Proffer'ın karakteri konusunda ilk gösterge oldu benim için. Ürkmüş bir hizmetçi kadın kartımı aldı ve tek bir umut sözü etmeden beni eğitim yuvalarının yemekhanelerine özgü o tatsız kokuyu soluduğum soğuk bir konuşma odasına bırakıp gitti. Bu kabul odasının döşemesi o denli acımasız bir enerjiyle parlatılmıştı ki eşikte yılgınlık içinde öylece düşünüp kaldım. Atkılı iskemlelerin önünde parke üzerine atılmış kare şeklinde yünden küçük dokumalar gördüm. İyi ki böylece teker teker bu yünden adacıkların üzerine basarak şöminenin köşesine kadar ilerlemeyi başarıp tıkanmış bir halde oracığa oturdum. Bu şöminenin üzerindeki yaldızlı büyük bir çerçeve içinde süslü gotik harfleriyle şeref listesi yazılı bir tablo vardı. İşlerini Jane Alexander'ınkine rastlamak zevkine erişmediğim çok fazla sayıda isim bulunuyordu tabloda. Bayan Proffer'ın gözlerini onurlandırmış olan öğrencilerin adlarını birçok kez okuduktan sonra kimseciklerin geldiğini işitmemekten endişe etmeye başladım. Bayan Proffer'e eğitimsel mülkleri üzerinde gök katlarındaki o mutlak sessizliği yaratmayı kesinlikle başarmış olacaktı. Eğer serçeler sürüler haline gelip çılgınca cıvıldaşmak için onun avlusunu seçmemiş olsalardı. Onları işitmek zevkti ama seyretmek isterseniz hiç zahmet etmeyin. Temizlik yüzü görmemiş camlardan bunu yapmak ne mümkün, rica ederim. Bana da bu yüzden dört duvar üzerinde yer alan ve kurumdaki misafirler tarafından yapılmış olup konuşma odasına baştan başa donatan görüntülerle yetinmek düştü. Bunlar arasında rahibe kız resimleri, kıvrımlı mimari bezemeler ve Estella Mouton imzalı Sabine Kralı Tatüs'e ait kocaman bir baş resmi bulunuyordu. Epey bir zaman Bayan Mouton'un nasıl bir enerjiyle bu antik savaşçının çalı gibi kaşlarıyla kızgın gözlerini işlemiş olduğuna bakıyordum ki, rüzgarda sürüklenen kuru yaprak sesinden daha hafif bir ses işiterek başımı çevirdim. Evet, bu bir kuru yaprak değil, Bayan Proffer'ın ta kendisiydi. Parkenin aynasında elleri göğsüne kavuşmuş olarak suların billur yüzünde altın mengibenin azileri gibi ilerliyordu. Sanırım başka herhangi bir zamanda Bayan Prefer bana mistik düşüncenin sevgili bakirelerini düşündürtemezdi. Sadece yüzüne bakmak bile bana olsa olsa becerikli bir ev kadının kışın kilerde saklayacağı kabuğu noktalarla dolu bir elmayı anımsatabilirdi. Omuzlarında aslında pek ahımşahım bir şey sayılamayacak, papazların giydiği bir elbiseymiş veya yüksek bir görevin işaretiymiş gibi taşıdığı püsküllü bir pelerin vardı. Kendisine ziyaretimin amacını açıkladım ve tanıtma mektubumu teslim ettim. Bay Meço gördünüz dedi, sağlıklı olabildiğince iyi mi? Kendisi o kadar dürüst bir adam ki o kadar... Sözünü tamamlamadı ve bakışları tavana doğru kalktı. Benimkiler de onu izlediler ve kağıt dantelden küçük bir spirale takıldı. Bu bir avizenin yerine oraya asılmış ve gördüğüm kadarıyla sinekleri çekmek. Böylelikle onları aynaların ve şeref listesinin yaldızlı çerçevelerinden uzaklaştırmak üzere orada duran bir şeydi. Bayan Alexandra, Bayan de Gebre'nin evinde rastladım dedim. Bu genç kızın çok iyi karakterini ve canlı zekasını takdir edebildim. Bir zamanlar büyük anne ve büyük babasını tanımış olduğumdan üzerimde uyandırdığı ilgiyi ona yansıtmak gibi bir eğilim duydum. Yanıt yerine Bayan Prüfer derin derin iç geçirdi, gizemli pelerini kalbinin üstüne bastırdı ve yeniden kağıttan küçük spirali seyretti. Sonunda bana şöyle dedi. Beyefendi, madem ki Bay ve Bayan Noel Alexander'ı tanıdınız, Bay Moche ve benim gibi sizin de kendilerini yıkıma götüren ve kızlarını da sefalete sürükleyen çılgın spekülasyonlarını hoş karşılamadığınıza inanmak isterim. Bu sözleri duyduğumda mutsuz olmanın çok yanlış bir şey olduğunu ve bu yanlışın uzun süre kıskanılan insanlara karşı bağışlanmaz duygular uyandırdığını düşündüm. Onların düşüşüyle öcümüz alınmış oluyor, bu hoşumuza gidiyor. Biz ne kadar acımasız olabiliyoruz. Mali işlere karşı tamamen yabancı olduğumu tam bir iştenlikle beyan ettikten sonra pansiyon müdüresine Bayan Alexandra'dan memnun olup olmadığını sordum. Bu çocukla başa çıkmak imkansız diye haykırdı Bayan Prüfer. Sonra eğitilmesi çok zor bir öğrencinin kendisi için yarattığı güç durumu sembolik şekilde açıklamak üzere bir yüksek okul havasına girdi. Sonra da daha sakin duygularla bu genç insan dedi akılsız değil fakat ilke olarak gerekli şeyleri öğrenmeye kendi kendine bir türlü karar veremiyor. Bu Bayan Prüfer denen kadın ne acayip bir bayanmış. Ya Rabbi, kadın ayaklarını yerden kesmeden yürümekte, dudaklarını oynatmadan konuşmakta, bu garipliklerin nedeni üzerine daha fazla oyalanmadan yanıt olarak kendisine ilkelerin kuşkusuz çok iyi şeyler olduğunu ve bu noktada kendisinin uyarmalarını dikkate almakta olduğumu fakat sonuç olarak eğer bir şey biliniyorsa onun şu şekilde ya da bu şekilde öğrenilmiş olmasının fark etmeyeceğini söyledim. Bayan Prüfer ağır ağır bir olumsuzlama işareti yaptıktan sonra içini çekerek ah beyefendi dedi. Eğitime yabancı kimseler bu konuda çok yanlış düşüncelere kapılıyorlar. Ben eminim ki son derece iyi niyetle konuşuyorlar ama bu konuda uzman kişilere danışsalar daha iyi, çok daha iyi yapmış olurlardı. Israr etmedim ve Bayan Alexander'ı fazla gecikmeden görüp göremeyeceğimi sordum. Püsküllerin geçmelerinde bir büyük kitabıymış gibi vereceği yanıtı okumaya çalışırcasına pelerini seyretti ve en sonunda şunu söyledi. Bayan Alexander'ın yapacağı bir ezber dersi var. Burada büyükler küçüklere eğitim verirler. Karşılıklı eğitme diyoruz biz buna. Fakat buraya kadar boş yere zahmet etmiş olmanız beni üzecektir. Onu çağırtacağım. Yalnız izin verirseniz efendim, işimiz daha düzenli olsun diye adınızı ziyaretçi defterine kaydedeyim. Masanın önüne oturdu, kocaman bir defter açtı. Pelerinin altından Noter Moch'un mektubunu çıkardı. Bir taraftan yazarken, Bernutti ile yazılıyor değil mi? Dedi. Bu ayrıntı üzerinde durduğum için özür dilerim. Fakat benim düşünceme göre özel isimlerin belli bir yazılışı vardır. Burada beyefendi biz özel isimlerin, tarihatların, tabi diktelerini de yaptırırız. İnce bir yazıyla adımı kaydettikten sonra devamlı herhangi bir sıfat, eski tüccar, memur, rantiyeci veya başka herhangi bir şey yazıp yazamayacağını sordu. Kayıt defterini ziyaretçinin ünvanı için bir sütun ayrılmıştı. Vallahi hanımefendi dedim, eğer o sütunu mutlaka doldurmanız gerekiyorsa Fransa Enstitüsü üyesi diye yazıverin. Benim o ana kadar önümde gördüğüm pelerin, Bayan Prüfer'in hep aynı peleriniydi ama onun içindeki artık Bayan Prüfer değildi. O artık yeni bir kişiydi. Güler yüzlü, hoş, okşayıcı, mutlu, yüzünde güller açan bir başkasıydı bu. Gözlerin içi gülüyordu, yüzündeki kırışıklıklar. Bunların sayısı epeyce çoktu, gülümsüyordu, ağzı dahi gülümsüyordu. Fakat bir yanıyla sadece konuşmaya başladı, ses de tavrına uygundu, bal gibi bir sesti bu. Bu sevgili Jeanne'ın çok akıllı olduğunu söylüyordunuz efendim değil mi? Ben de kendi yönümden aynı kanıya varmıştım ve sizinle tanışmaktan gurur duyuyorum. Bu genç kız bana gerçekten çok şey vaat ediyor. Biraz fazla hareketli olsa da onda benim güzel karakter adını verdiğim şey var. Ama durun, değerli zamanınızı boşa harcadığım için bağışlayın beni. Onun önünde daha da korkmuş görünen ve Bayan Alexandra, enstitüsü üyesi Sayın Sylvester Bonnard'ın kendisini ziyaretçi odasında beklediğini haber vermesi emrini alır almaz kaybolan hizmetçi kadını çağırdı. Bayan Prüfer aldığı kararlar ne olursa olsun Fransa Enstitüsü'ne karşı derin bir saygısı olduğunu bana açıklama zamanı ancak bulmuştu ki nefes nefese bir halde gelincik gibi kızarmış, gözleri iri iri açılmış, iki yanda salınan kollarıyla saf beceriksizliği içindeki tatlıyla Ceyhan'la göründü. ''Ne kadar hoş görünüyorsunuz sevgili çocuğum.'' diye mırıldandı Bayan Prüfer bir anne tatlıyla onu yakasını düzelterek. Ceyhan gerçekten hoş görünüyordu, çok garip bir şekilde ama. Geri çekilip içine alındıkları bir fileden kâküller halinde dışarı taşan saçları, dirseklerine kadar parlak ipekten manşetler içine hapsedilmiş zayıf kolları, donmaktan kızarmış olduklarını onu çok utandıran elleri, fazlasıyla büyük gelen çoraplarını ve topukları yamulmuş botinlerini gösteren çok kısa elbisesi, beline kemer olarak geçirmiş bir atlama ipi, tüm bunlar Jane'i hiç de takdim edilmeye değer kılmıyordu. Küçük çılgın diye geçirdi Bayan Prüfer. Bu kez artık bir anne değil de bir büyük kız kardeş havasına girmiş görünüyordu. Sonra döşemenin aynasına bir gölge gibi kayarak kaçıp gitti. Ceyhan'a şöyle dedi. Oturun Ceyhan. Benimle bir arkadaşla konuşur gibi konuşun. Bundan hoşlanmıyor musunuz? İkirciklendi. Sonra kararlı bir gülümseyle yanıtladı. Pek değil. Elinde atlama ipinin ucunu tutuyor ve susuyordu. Ona böyle artık büyüdüğü halde halen ip mi atladığını sordum. O, hayır efendim diye karşılık verdi telaşla. Hizmetçi bayan ziyaret odasında beni bir beyin beklediğini söylediği sırada ben küçüklere ip atlatıyordum. Kaybetmemek için ipi hemen belime dolayıverdim. Uygun bir şey değil, kusura bakmamanızı rica ederim. Ama bana ziyaretçi gelmesine pek alışık değilim. Hay Allah, bel kordonuzdan dolayı niye alınacakmışım? Clarisse, Azize Clarisse tarikatına mensup rahibe. Bellerine bir ip takarlardı ve onlar saygıdeğer genç azizelerdi. Siz çok iyisiniz efendim, dedi. Beni görmeye geldiniz ve benimle böyle konuştuğunuz için. İçeri girdiğimde size teşekkür etmeyi düşünemedim çünkü çok şaşırmıştım. Bayan de Gabri gördünüz mü? Bana ondan bahsedin eğer isterseniz efendim. Bayan de Gabri gayet iyi diye yanıt verdim. Kendi güzel Lusansa topraklarında oturuyor. Onun hakkında söyleyeceğim şey, Ceyhan'a şatonun rahibesi olan hanım hakkında yaşlı bir bahçıvanın kendisine hanımını soranlara verdiği yanıtı yenileme olacak. Hanımefendi yolunda gidiyor. Evet, Bayan de Gabri yolunda gitmekte. Biliyorsun Ceyhan, bu yol ne kadar iyi bir yol ve bu yolda nasıl kararlı bir adımla yürüyor. Geçen gün Lusansa dönmek üzere ayrılmazdan önce onunla uzaklara, çok çok uzaklara gittim ve sizden söz ettik. Sizden söz ettik evladım, annenizin mezarı hakkında. Çok mutluyum, dedi Ceyhan ve ağlamaya başladı. Saygı içinde bekledim bir genç kızın gözyaşlarının akışını. Sonra gözlerini kurularken bu evdeki yaşantısının nasıl geçtiğini anlatmasını rica ettim. Söylediklerinden burada hem öğrenci hem de öğretmen olduğunu öğrendim. Size emrediliyor ve siz de emrediyorsunuz. İşlerin böyle yürümesi dünyada az da sıralanan bir şey değildir. Buna katlanacaksınız yavrum. Fakat bana anlattı ki kendisi öğrenim görmüyor ve başkasına öğretim vermiyordu. Görevi alt sınıfın çocuklarını giydirmek, onları yıkamak, onlara terbiyeli davranmayı, alfabeyi, dikiş dikmeyi öğretmek, onlara oyun oynatmak ve dualarını yaptırıp yatırmaktan ibaretti. Ah diye bağırdım. Bayan Prüfer'in karşılıklı eğitim adını verdiği buymuş demek. Ceyhan sizden saklayacak değilim. Bayan Prüfer pek hoşuma gitmiyor ve onu düşündüğüm kadar iyi olduğunu sanmıyorum. O diye yanıtladı Ceyhan beni. Ve o da insanların çoğu gibi sevdiği kişilere karşı iyi, sevmediği insanlara karşı iyi değil. Böyle işte. Sanıyorum beni fazla sevmiyor. Ya Bay Moche? Ceyhan'ı Bay Moche hakkında ne düşünmek gerek? Telaş için yanıt verdi. Efendim yalvarırım bana Bay Moche'den söz etmeyin. Yalvarırım size. Bu ateşli ve neredeyse sert ricaya boyun eğdim ve konuyu değiştirdim. Jane, burada mumdan küçük heykelcikler yapıyor musunuz? Lusense de beni o kadar çok şaşırtan periyi unutmuş değilim. Mumum yok ki diye yanıt verdi ellerini aşağı sarkıtarak. Mum mu yok diye haykırdım. Bir arı ülkesinde. Jane size renkli ve mücevher güberrak mumlar getireceğim. Teşekkür ederim efendim. Fakat bunu yapmayın. Burada mum bebeklerle uğraşacak zamanım yok. Yine de Bayan de Gabri için küçük bir Aziz George's yapmaya başlamıştım. Yaldızlı zırhıyla minicik bir Aziz George's. Ama küçük kızlar onun bir yapma bebek olduğunu anlayıp onunla oynadılar ve onu parça parça ettiler. Önlüğünün cebinden birbirinden ayrılmış, elleri ayakları sadece telden iskeleti sayesinde tutunabilmiş bir heykelcik çıkardı. Bu manzara karşısında bir an üzüntü ve neşeyle çalkalandı. Neşesi gelip galip geldi ve gülümsedi. Gülümsemesi birdenbire kesiliveren. Bayan Prüfer cana yakın halde ziyaretçi odasının kapısında ayakta duruyordu. Bu sevgili çocuk yok mu diye içini çekti pansiyon müdüresi en sevecen sesiyle onun. Sizi yormasından korkuyorum. Sizin dakikalarınız değerli. Kendisine böyle düşünmekten vazgeçmesini rica ettim. İzin almak için ayağa kalkarken ceplerimden birkaç tablet çikolata ve getirdim diğer şekerlemeleri çıkarttım. O efendim diye bağırdı Jane. Burada bütün pansiyon yetecek kadar var. Pelerin Hanım araya girdi. Bayan Alexander dedi. Beyefendiye lütufkarlığından dolayı teşekkür edin. Jane ona hayli sert bir ifadeyle baktı, sonra bana döndü. Size teşekkür ederim efendim. Bu şekerlemeler için ve size özellikle beni görmeye gelmekle gösterdiğiniz iyilik için teşekkür ederim. Jane dedim iki elini sıkarak. İyi ve cesur bir çocuk olarak kalın. Yine görüşürüz. Çikolata paketleri ve paslarıyla geri çekilirken atlama ipinin tahta tutamaçlarını bir sandalyenin arkalığını çarptırarak şaklattı. Bayan Prüfer tiksintiyle alelacele iki eliyle kalbine bastırdı. Bense bu skolastik ruh halinin kaybolmasını görmek için bekledim. Yalnız kaldığımızda dinginliğine tekrar kavuştu ve övünmek gibi olmasın yüzünün tüm bir yanıyla bana gülümsediğini söyleyeceğim. Bayan dedim kendisine bu iyi havasından yararlanarak Jane Alexander'ın renginin biraz solgun olması dikkatimi çekti. İçinde bulunduğu geçiş çağı nedenli korumayı ve özeni gerektirdiğini siz benden daha iyi bilirsiniz. Onu sizin dikkatli gözetimize bırakma konusunda ısrar etmeyi size hakaret sayarım. Bu sözler onu adeta büyüledi. Kendinden geçmiş bir havayla tavanın küçük sarmalına daldı ve ellerini kavuşturarak haykırdı. Bu üstün insanlar nasıl da en ince ayrıntıya inmeyi bilirler? Bir genç kızın sağlığının hiç de ince bir ayrıntı olmadığını belirttim ve kendisine veda etme onuruna eriştim. Fakat o beni eşikte durdurdu ve sırdaş bir havayla şöyle dedi. Zayıflığımı bağışlayın beyefendi. Ben kadının ve şan şöhretten hoşlanırım. Bir enstitü üyesinin benim mütevazi kurumumdaki varlığından şeref duyduğumu sizden gizleyemem. Bayan Prüfer'ın zayıflığını bağışladım ve Jane'i bencilliğin körlüğüyle düşünerek yol boyunca kendi kendime sorup durdum. Ne yapacağız bu çocuğu? 2 Haziran. O gün Marnus mezarlığına kadar Göte'nin düşüncesine göre ölmeye razı olmuş, ileri yaşlarda eski bir meslektaşa eşlik etmiştim. Olağanüstü yaşamsal güce sahip büyük Göte, gerçekten de insanın ancak ölümü tamamen istediğinde, yani son çürümeye direnen ve hepsinin bir arada olması da yaşamın kendisinin oluştuğu tüm enerjiler sonuna dek tükendiğinde öleceğine inanırdı. Bir başka deyişle, insanın ancak artık yaşayamayacağına inandığı zaman öleceğini düşündüm. Varsın öyle olsun. Sorun sadece anlaşmakta ve Göte'nin muhteşem düşüncesi kabul etmeyi bildiğiniz zaman Laplace'nin Jacques Laplace 1525 yılında Paris Savaşı'nda öldürülen Fransız asilzadesi. Askerlerin onun şerefine son saatine dek yiğitçe çarpıştığını anlatan şu sözlerin olduğu bir şarkı yaptılar. Bir çeyrek saat önce ölümünden hayattaydı halen o. Şarkısını alır geri götürür. Demek ki benim muhterem meslektaşım en ikna edici cinsten 2 ya da 3 beyin kanaması sayesinde ki bunların sonuncusuna artık ses çıkaramadı ölmeye razı gelmişti. Yaşarken kendisine fazla içi dışı değildim. Fakat öyle görünüyor ki ölür ölmez dost oluverdim. Çünkü meslektaşlarım bana ciddi bir ses tonu ve etkilenmiş bir çehreyle törenin yönetimini ele almam ve mezar başında konuşma yapmam gerektiğini söylediler. Hiç beceremediğim bir şeyi yapıp elimden geldiğince hazırladığım bir küçük söylevi gayet kötü biçimde okuduktan sonra Villa d'Avry ormanlarında gezmeye çıktım ve yüzbaşının bastonuna pek fazla abanmadan güneşin altın bir disk şeklinde inmekte olduğu gölgeli bir keçi yolunu izledim. Otların ve ıslak yaprakların kokusu, gökyüzünün güzelliği ve ağaçların güçlü dinginliği hiç bu denli duygularımın derinine işlememişti. Bir tür sürekli çınıltının içinden geçti bu sessizlik ortasında duyduğum ezginin hem nefsi hem dinsel bir hazzı vardı. Yolda taze bir meşe korusunun gölgesinde oturdum ve oracıkta kendi kendime söz verdim ki tekrar bir meşenin altına oturup da orada koskoca bir kızın huzuru içinde ruhun doğasını ve insanoğlunun ömrünün son anlarını düşünemeden ölmeyeceğini ya da hiç değilse ölmeye razı olmayacağım. Esmer göğsü güneşte eski altından bir zırh gibi ışıldayan bir arı, ağırbaşlı bir güzellikte ve bol yapraklı, sapı üzerine iyice açılıp saçılmış bir ebegüme çiçeğine gelip kondu. Bu derece sıradan bir manzarayla karşılaşmam elbet ilk kez olmuyordu. Ama bunu bu denli candan ve bu denli anlayışlı bir merakla ilk kez seyrediyordum. Bir kez daha kavradım ki çiçekle böcek arasında o zamana kadar aklımdan geçirmediğim her çeşit yakın duygu ve binlerce ince ilişki mevcuttu. Çiçek özüyle doyan böcek cesur bir atılımla göğe yükseldi. Elimden gelince güzel güzel kalktım ve ayaklarımın üzerinde dinaldim. Elveda dedim çiçeğe ve arıya. Hoşça kalın. Aranızdaki uyumun gizini keşfetmeye yetecek kadar yaşamaya vaktim olacak mı acaba? Çok yorgunum ama insan dediğin öyle bir yapıdadır ki bir işten yorgunluğunu ancak bir başka işle atar. Filolojinin ve diplomatlığın yorgunluğunu atmama da Tanrı isterse çiçekler ve böcekler yardım edecek. Yaşlı Anette'nin, Anette toprağın ve Neptün oğulları olan dev, Herkül ve canavarla savaşında Antina'nın toprağa her değişine yeniden güç kazandığını görünce onu havaya kaldırıp boğmuştur. Söylencesi ne kadar anlam yüklü? Toprakla temas ettim ve yeni bir adam oluverdim. İşte 70 yaşında yaşlı bir söğüt ağacının oyuk gövdesinden taze filizlerin sürmesi gibi ruhumda yeni meraklar doğmakta. 4 Haziran. Penceremden Sen nehrine ve onun rıhtımlarına her şeye sonsuz bir tatlılık veren bir yumuşak grili sabah saatlerine bakmaktan hoşlanırım. Napoli körfezine ışıklı huzurunu yayan lacivert göğü seyrettim. Fakat bizim Paris göğümüz daha canlı, daha iyi niyetli ve daha esprili. Bir insan bakışı gibi gülümser, tehditkar davranır, okşar, kederlenir ve neşelenir o. Şu an o şehrin günlük işlerine koşuşturan insanların ve hayvanların üzerine gevşek bir aydınlık boşaltmakta. Ötede karşı kıyıda Saint Nicholas limanının kalın duvarları arasından öküz boynuzu yükleri gemiye taşımakta, asma bir köprüde yerlerini almış hamallar kelle şekerlerini yavaş yavaş elden ele buharlı geminin gövdesine aktarıyorlar. Kuzey rıhtımı üzerinde faytonların çınar gölgelerine dizilmiş atları, başları yem torbalarına gömülmüş sakince yulaflarını çiğnemekte, kırmızı yüzlü arabacılar ise şarapçının tezgahı önünde göz ucuyla sabahçı işverenleri izleyerek kadehlerini yuvarlamaktalar. Eski kitapçılar kutularını korkuluklar üzerine yerleştiriyorlar. Bu sürekli dışarıda rüzgar altında gömlekle yaşayan cefakar akıl ürünü satıcıları, her türlü havaya, yağmurlara, donan kara, sese ve parlak güneşe öylesine alışmışlardır ki sonunda katedrallerin eski heykellerine benzeyip gitmişlerdir. Hepsi benim dostlarımdır ve kutularının önünden bende bulunmayan bir eski kitabı, bende bulunmadığından en küçük bir kuşkum yoksa satın almadan nadiren geçer giderim. Haneye döndüğümde benim bütün ceplerimi patlatmak ve evi fareleri davetiye çıkartan eski kağıtlarla doldurmakla suçlayan hizmetçinin haykırışları tepemdedir. Teresa bu konuda bilgece davranıyor ve tam da böyle bilgece davrandığı için onu dinlemiyorum. Çünkü sakin görünüşüme karşın tutkuların deliliğini umursamazlığın bilgeliğini yeğe tutmuştur. Yalnız benim tutkularım patlayan, yıkan ve öldüren türden olmadığı için sıradan biri onlar görmez. Bununla beraber unutulmuş bir keşiş tarafından yazılmış yahut Pierre Schoeffer Gutenberg'le birlikte çalışarak matbaacılığı geliştiren Alman matbaacı. Mütevazi bir çırağı tarafından basılmış ve beni sarsan birkaç sayfa yüzünden kaç kez uykularım kaçmıştır. Ve eğer bu güzel ateş bende sönerse bu demektir ki ben kendim de yavaş yavaş sönmekteyim. Tutkularımız demek biz demektir. Kitaplarım demek ben demektir. Ben de onlar gibi eski ve arık haldeyim. Hafif bir rüzgar şosenin tozuyla birlikte çınarların kanatlı tohumlarını ve atların ağzından dökülmüş kuru ot kırıntılarını süpürüyor. Bu tozun hiçbir anlamı yok elbet ve onun havaya savrulduğunu görünce çocukluğumda böyle bir tozun dönerek savrulmasını seyrettiğimi anımsadım ve benim eski Parisli ruhum bundan heyecanlanıverdi. Penceremden seyrettiğim her şey, solumda Kolyot tepelerine dek uzanan ve taş bir yüzük gibi duran zafer takını, şanlı ırmak seni ve onun köprülerini, Tuileres'in teraslarındaki ıhlamurları, Rönesans'ın bir mücevher gibi işlenmiş Louvre'unu görmeme izin veren bu ufuk, salonda Pont Neuf tarafında eski baskı işlerin üzerinde okunduğu şekliyle Pons Lutetio Novus Dictus kuleleriyle, sivri külahlarıyla eski ve saygıdeğer Paris, tüm bunlar benim hayatım, benim kendi özüm, düşüncem binbir nüansıyla bende yansıyan, bana esin veren ve canıma can katan bu şeyler olmasa ben hiç olurdum. Bu nedenle severim ben Paris'i, sonsuz bir aşkla. Ama yorgunum, gene de hissediyorum ki bunca düşünen, bana düşünmeyi öğreten ve beni durmaksızın düşünmeye davet eden bu kentin bağrında dinlenilmez. Durmadan benim merakımı uyandıran ama onu doyuma ulaştırmaksızın yorup duran bu kitapların ortasında nasıl çalkantısız olunur? Kimi zaman karşına çıkıveren, aranması gerekli bir tarihtir. Kimi zaman tam tamına saptanması önemli olan bir yer ya da gerçek anlamını bilmenin ilginç olacağı bir eski terimdir. Kelimeler mi yani? Tabi sözcükler. Filolog olarak onların hükümdarıyım ben. Onlar benim kullarımdır ve iyi bir kral olarak ben onlara bütün hayatımı veriyorum. Peki bir gün bunlardan el çekemeyecek miyim ben? Buralardan uzakta bir yerlerde bir orman girişinde çok daha büyük ama bu kez dönüşsüz, ebedi sükunun gelip beni tümden kucaklamasını beklerken, gereksinim duyduğum sükunu bulabileceğim bir evciz olabileceği aklıma düşüyor. Kapının hemen eşiğinde oturtulacak bir sıra, göz alabildiğine uzanan tarlalar hayal ediyorum. Fakat tüm bu tazelin bana yansıması ve yoğunlaşması için yanı başına tazecik bir yüzün gülümsemesi gerekli. İşte o zaman dede olduğumu anlayabileceğim ve hayatım boşluğu dolacak. Zor bir adam değilimdir ama yine de kolayca öfkeleniveririm. Ve tüm yapıtların bana verdikleri zevk yanında bir o kadar da üzüntüye mal olmuşlardır. Şimdi bilmem nasıl oldu, 3 ay kadar önce Lüksemburg Parkı'ndaki genç dostum benim hakkımda yaptığı çok boş ve anımsamaya terbiyesizliğe aklım takıldı. Ona dostum deyişim alay olsun diye değil, çünkü çalışkan gençliği, ataklıkları ve düşünce sapkınlıklarıyla birlikte severim. Yine de genç dostum sınırları aştı. Cerrahinin el yordamıyla çalışan berberlerce yapıldığını görerek atar damar bağlamayı ilk kez gerçekleştiren ve cerrahiyi onu bugünkü düzeyine yükselten Üstad Ambroise Paré, 4 krala cerrahlık yapan ünlü Fransız cerrahı. Ölümden kurtardığı hastalardan bahsederken alçak gönüllükte ben pansuman ettim, Tanrı iyileştirdi der. Yaşlılık döneminde eline bir sürü alan tüm acemilerin saldırısına uğradı. Yaşlı hoca dünyanın en iyi çocuğu olabilecek ama saygı duygusuna sahip olmayan genç bir şımarın saldırısına uğradığında ona mumya boynuzlu at, hayvan zehirleri ve veba üzerine adlı kitabında şöyle yanıt verdi. Ondan rica ediyorum, büyük adam diye hitap ediyorum kendisine, tekrar rica ediyorum. Verdiğim yanıta karşı görüşler ileri sürmek istiyorsa, düşmanlıkları bir yana bıraksın, iyi bir ihtiyara daha yumuşak davransın. Bu yanıt Ambroise Paré'nin kaleminden çıkınca hayranlık vericidir. Aynı yanıt saçı başı çalışmakla ağarmış olup da bir yeni yetmenin alaylarına maruz kalan bir köy çıkıkçısından gelmiş olsaydı bile takdir ederdi. Deminki zamanın bastırılmış bir kinin uyanışından başka bir şey olmadığını sanacaksınız belki. Ben de düşündüm. Bunu ve ne dediğini bilmez bir çocuğun sözlerine acınasız bir önem vermekle suçladım kendimi. Şükür olsun bu konudaki düşüncelerim daha sonra iyi bir akışa erişti. Bu nedenle bunları defterime not ediyorum. 20. yılımın güzel bir gününde, bir yarım yüzyıldan fazla bir zaman önce o ayrı Lüksemburg Parkı'nda birkaç arkadaşla gezinmekte olduğumu anımsadım. Eski hocalarımızdan konuştuk ve aramızdan biri, Etrüsklerin kökenlerine ait ilk kez bir aydınlatmada bulunan ama Helen'in aşıklarının kronolojik bir tablosunu hazırlamak tarihsizinde bulunmuş saygıdeğer bir bilgin olan Bay Petit Riddle'dan söz etti. Bu tablo bizi pek güldürdü ve ben şöyle bağırdım. Petit Riddle bir aptaldır, 5 harflik olan cinsten değil, tam bir düzine ciltlik bir aptal. Ergenlik çağı bir ihtiyarın vicdanını sızlatmak için aslında fazla hafif kalır. Yaşam savaşına yalnızca bu kadar masum çıkışlar yapmakla kalmış olabilir miyim? Fakat bugün acaba yaşamım boyunca Helen'in aşıklarının kronolojik tablosu kadar gülünç bir şey kesin olarak yapmış mıyımdır diye kendime sorar dururum. bilim alanındaki ilerleme, bu ilerleme en fazla yardım etmiş olan eserleri yararsız hale getiriyor. Bu eserler artık pek bir işe yaramadıklarından, gençler onların hiçbir zaman hiçbir işe yaramamış olduğunu içtenlikle inanıyor, onları aşağılıyor ve işlerine fazla eskimiş gibi bir düşünce var diye onlara gülüyor. İşte 20 yaşımdayken Bay Pötü Treadle'la ve onun aşk üzerine kronolojik tablosuyla böyle eğlenmiştim ben. Lüksemburg'daki benim genç ve saygısız dostum da benimle öyle. Dönüp kendine bak Oktav ve yakınmayı kes. Ne yani, sen hiçbir şeyi hoş görmeyeceksin ama sana da ilişilmesin isteyeceksin. 8. ayrımın sonu, sayfa 118.